Menemen Podcast 58. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 16 Eylül 2021 Perşembe. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 17 Eylül 2021 Cuma. Sonbaharın yavaş yavaş böyle kendini hissettirdiği ve arkadaşlar organize olun dediği günlerdeyiz ve her mevsimin güzelliklerini, her mevsimin renklerini yaşamanızı diliyoruz. Tüm heyecanımızla kaydımıza yine başlıyoruz. Dop dolu bir bölüm hazırladık. Popüler kültür deyince zaten konuşacak çok şey var. Özgür İnceoğulları ve canlı müzikle ortaya çıkan karbon emisyonuna dikkat çeken Massive Attack'in başlattığı hareketin sözcüsü olan ve önceki aylarda DJ'leri, geçen haftada canlı müzik yapanları karşısına alma pahasına çevre konusundaki büyük hassasiyetini devam ettiren Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Merhaba Özgür, ama ben karşıma almadım, yanıma aldığımı düşünüyorum. Sonuçta hepimiz istemiyor muyuz bu karbon ayak izimizi düşürmeyi, emisyonları düşürmeyi? Yani canlı müzik yapacağız diye karbona mı boğulalım? Bence kimse bunu istemez. O yüzden ben karşıma aldığımı değil yanımıza aldığımızı düşünüyorum. O yüzden de içim rahat. Bak mesela o gün geçen haftalarda bunu konuştuk. Bugün de yine bu konuyla çok ilgili bizden tabii çok daha etkin, yetkin bir kişiden bahsedeceğiz. Yani sadece biz konuşmuyoruz. Dünyada aslında bu işe eğilen çok önemli insanlar var. Oralara da geleceğiz. Senin dediğin gibi bu sonbahar işi, sen biliyor musun? Genelde aslında bu halk arasında hani şey takvimler vardır. Ne takvimi? Yırttığın takvimleri ne deniyordu?
Duvar takvimi.
Ya bir şey deniyor. Ne duvar takvimi diyelim. Oralarda genelde sonbaharın başlangıcı 14 Eylül olarak yazılır. Ve gerçekten de bak mesela 1 Eylül'de öyle bir sonbahar havası yoktur, ama 14'e gelince böyle bir sabahları serin, bir akşamları puslu olmaya başlar. O takvimlerdeki bilgiler çok önemlidir. Çok kadim bilgilerdir. Onu da aktarmak istedim böylece.
Anladım hangi takvimleri kastettiğini. Saatli Marif takvimi.
Heh, Saatli Marif. Heh. Tabii aynen.
Onda bravo. Bir de her gün çocuğunuza isim diye de şeyler olur onda. erkek olursa şu, kız olursa
evet.
Bu diye.
Evet. Olur. Doğru.
Şimdi hem başlamadan evvel geçen hafta teknik bir sorun yaşadık. Onu bahsedelim ondan. Teknik bir sorun yüzünden e-mail kutumuza maalesef bakamadık. Gelen e-mailleri de gecikmeyle gördük. Cevaplarını da geç yazdık, geç gönderdik. Öncelikle bu teknik sorun yüzünden bir özür diliyoruz. Geç cevapladığımız e-maillerden birine kısaca değineceğim. Ezgi Pak'ın e-maili. Çünkü diğerlerinden biraz ayrışıyordu Ezgi'nin e-maili. Şimdi bizi dinleyenlerin büyük çoğunluğu işte Menemen'in 90'ların sonundaki televizyon yolculuğu sırasında bizlerle olan, ta o dönemde ve sonrasında bizlerle bir şekilde irtibatta olan, işte bazılarıyla yüz yüze tanıştığımız, arkadaş olduğumuz yaşları da bizim yaşlarımıza yakın kişiler. Neredeyse 2 yıldır da başka bir yolculuğa devam ediyoruz. Podcast yolculuğumuza devam ediyoruz ki bu mecra televizyondan farklı. Sadece sesimiz var, görsel bir içerik sunmuyoruz. Yeni takipçilerimiz de var, yeni dinleyenlerimiz de var. Bizi 90'larda izlememiş kişiler de var. Onlarla buluşmak da çok güzel, onlarla tanışmak da çok güzel. Güzel olan bir başka şey de bu dinleyenlerin, bu yeni yolculuktaki bizimle beraber olanların yelpazesinin, yaş yelpazesinin çeşitliliği. Az önce bahsettiğim Ezgi 19 yaşında olduğunu yazmış. Z kuşağının bir temsilcisi. Zaman zaman bahsediyoruz. Duygularını, düşüncelerini anlamaya çalıştığımızı söylüyoruz Z kuşağının. Bugün de biraz bahsedeceğiz, Z kuşağına gireceğiz. Bu kuşaklar arası iletişimin güçlenmesini istediğimiz için gerçekten çok önemsiyoruz. Ezgi bize çok güzel şeyler yazmış. Kendi deyimiyle ponçik bir e-mail olmuş. O övgüler bizde kalsın. Tekrarlayıp işte burada kendimizi övmeyelim. Çok teşekkür ediyoruz ve iletişimi önemsediğimizi tekrarlayarak e-mail adresimizi veriyoruz. menemen@menemenstudio.com.
Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu e-mailler bize aynı zamanda bir şeyler öğretiyor, farklı bakış açıları da ekliyor. Ben çok önemsiyorum o yüzden. Bir de böyle, yani bu bizim şansımız herhalde, hani kısa böyle bir cümlelik falan e-mailler olmuyor. Genelde iyi kritikler oluyor, tavsiyeler oluyor. O yüzden yazan, bize zahmet edip ulaşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Ezgi'nin ismini anmış olduk ama diğer gönderenlere de teşekkür edelim.
Evet, şimdi hemen başlangıçta böyle kısa bu haftanın önemli böyle popüler kültür haberlerine gireceğiz. Mesela ben bir Venedik Film Festivali'nden geçen hafta bahsedeceğimizi söylemiştim. Ona gireceğiz ama ondan önce bir Time ile ilgili bir haber vardı Burçin. Bunu senden rica ediyorum. Çünkü bunu tam takip edemedim ben.
Yani bu zaten bugünün haberi. Bu arada ben de biraz önce Z kuşağından bahsettin. Türkiye ve Türkiye dışındaki gençlerle ilgili böyle bölük pörçük olan bu hafta karşıma çıkan bir takım datalardan biraz hissiyatımı da katarak bazı veriler paylaşacağım. Bugün açıklandı. Bu Time dergisi her sene yapıyor. İşte o senenin 100 etkili kişisini açıklıyor. Şimdi bunlar içinde sinema dünyasından, politikadan, müzikten, spordan her yerden isim var. Bu listeye girmek de bir nevi prestij. Biz şimdi tabii genel olarak eğlence dünyasına öncelikle bakıyoruz. İşte kimler vardı mesela bu sene? Billie Eilish vardı. Britney Spears vardı. Spor dünyasından Naomi Osaka vardı. Hatta derginin kapağı Prince Harry ve Meghan Markle vardı. O da çok tartışıldı bir taraftan. Bir de sistemleri şu. Mesela şimdi Özgür, sen girdin bu 100 etkili kişi listesine. Senin için birisi bir yazı yazıyor. Mesela ben bir yazı yazıyorum. Özgür şöyledir, böyle iyi çocuktur, şöyledir falan diye. Herkes için ama mesela Billie Eilish için Megan Thee Stallion yazıyor falan. Böyle yani yine de aynı kalibrede isimler yazıyor. Bu sene bu derginin ki bu 101 etkili isim listesine giren tek bir Türk var. Doktor Fatih Birol. Biraz önce konuştuk ya, bu karbon ayak iziydi, emisyondu vesaire. Yani bizim bahsettiğimiz onun çalışmaların yanında deve de kulak bile değil. Bak, kendisi Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı. Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi Onursal Başkanı. Ve de onun için yazıyı kim yazıyor biliyor musun? Amerika eski dışişleri ya da dışişleri eski bakanı, daha doğru bir söylem. Şimdi de iklim özel temsilcisi John Kerry. John Kerry yazıyor Fatih Birol için. Tabii uzun bir yazı, kısaca şunu söylüyor. Yani dünya liderlerine güvenilir bir danışman olan Birol, karbon emisyonlarını azaltmak ve gezegenimizi kurtarmak için ne yapılması gerektiği konusunda tarafsız bir otoritedir ifadesini kullanıyor. Daha da uzun bir yazı var. Yani tabii ben Billie Eilish falan filan hepsi benim için geride kaldı. Ha, tanıyor muydum Fatih Birol'u? Tanımıyordum. Ama bu dakikadan sonra isim benim için unutulmazlar arasında hafızama kazıdım. Daha çok araştıracağım. İşte araştırmalarını okumaya çalışacağım. Mutlaka tabii dinleyicilerimiz arasında bilenler vardır. Veya bu haberden sonra onu biraz daha tanımak isteyecek olanlar vardır. Bugün daha taze, zaten sabah çıktı bu liste. Yani bu listeden de gözümüze çarpan isimdi Fatih Birol.
Tanımıyordum, artık bırakmam diyorsun. Peşini bırakmam.
Yok, bırakmam. Çok ben iyi yazılar okuyacağımı düşünüyorum. Oradan hemen topu sana atayım. Geçen hafta, aslında iki hafta önce bir Venedik Film Festivali konuştuk. Geçen hafta böyle bir üstünden geçtik. Sen şimdi bir gir istersen.
Hayır,
içine Venedik Festivali'ne.
Üstünden geçtik çünkü bitmemişti geçen haftaki kaydı yaptığımızda. Şimdi ona başlamadan önce bir bilgi hatamı düzelteyim Burçin, müsaade edersen. Geçen bölümde Dune filmine dair bir dilim sürçtü. Sürçmüş zaten, ben de sonra dinlerken fark ettim. Cannes'da gösterildiğini söylemiştim. Bu bilgi hatalı bir bilgi. Film dünya premierini Venedik'te yaptı. Venedik Film Festivali'nde yaptı. Bu hafta da sinemalarda gösterime giriyor zaten. Sen de gideceğini söyledin sinemada bu filme. Hemen ödüllere geçiyorum. Venedik'teki ödüllere geçiyorum. Venedik'te Altın Aslan'ı kazanan film, Lübnan asıllı Fransız bir yönetmene ait, Audrey Divan adı hanımefendinin, L'Evènement filmin ismi, Happening adlı film. 1960'larda geçiyor, Fransa'da geçiyor. Bir otobiyografi uyarlaması, ilginç bir filme benziyor. En iyi yönetmen ödülünü 12 yıl ara verdikten sonra sinemaya geri dönen Jane Campion aldı. The Piano'yu seyretmişsindir belki. The Piano'nun yönetmeni. Yeni filminin adı The Power of the Dog. Benedict Cumberbatch oynuyor, Kirsten Dunst oynuyor. Bu filmiyle en iyi yönetmeni kazandı Venedik'te. Jüri büyük ödülü çok meşhur İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino'nun È stata la mano di Dio, The Hand of God, Tanrı'nın Eli adlı filme gitti. Aralık'ta Netflix'te izleyebiliriz bunu. Penelope Cruz en iyi kadın oyuncu Altın Aslan'ı kazandı. Daha doğrusu Altın Aslan diye geçmiyor aslında. Başka ismi var bu oyuncu ödüllerinin. Filmin adı Madres Paralelas, Paralel Mothers ya da Paralel Anneler. Pedro Almodovar'ın son filmi desem herhalde şaşırmazsın. Konusunu bilmiyorum ama çok merak ettim. Çünkü 9 dakika alkışlamışlar bu filmi Venedik'te. En iyi erkek oyuncu ödülünü Filipinler'den bir oyuncu kazandı. John Arcia aldı. Filmin adı On the Job, The Missing Eight, bir devam filmiymiş. En iyi senaryoyu da Maggie Gyllenhaal aldı. Oyunculuktan yönetmenliğe geçiş yaptı Maggie Gyllenhaal. Filmin senaryosunu da kendi yazmış. Filmin adı The Lost Daughter. Bunu da Aralık'ta Netflix'te izleyebiliriz. Geçen haftaki İstanbul, Cannes, bu haftaki Venedik toparlamalarımızdan sonra galiba herkese böyle ciddi bir izleme listesi önermiş oluyoruz galiba.
Öyle öyle. Ben dediğim filmlerin çoğunu not aldım. Tabii Dune ayrı bir yerde duruyor. Spencer falan çok da merak ettiğim filmler. Bu arada tabii bunlarla ilgili şimdi mesela bu hafta çok sinema konuşuldu mu? Tabii ki konuşuldu. Ama mesela bizim gündem de çok yoğundu Özgür. Yani müzikal gündemde neler neler oldu. Yani bir tane program çıkar. İstersen sana böyle bir kısa özet atayım. Yani sen seviyorsun öyle böyle genel bir haftayı bir ziplenmiş bir halde verince.
Eğlence dünyası mı?
Eğlence dünyası, müzik dünyası falan işte bizim olaylar.
Popüler kültür, peki.
Şimdi bu hafta çok konuşulan iki tane isim var. Birisi Nicki Minaj. Bugün dahil herkes Nicki Minaj'ı konuşuyor. Nicki Minaj niçin konuşulabilir deyince insanların aklına bir şeyler geliyor. O şeyler değil Nicki Minaj'ın konuşulma sebebi. Nicki Minaj bir aşı karşıtı. Buraya kadar da normal. Çok var böyle aşı karşıtı. Şöyle bir şey yaptı. 2 gün önce bir tweet attı hanımefendi. Dedi ki benim kuzenimin bir arkadaşı var Trinidad'da. Aşı olmuş dedi. Onun dedi işte dedi testisleri şişmiş dedi. Bir de dedi iktidarsız olmuş dedi. Düğün iptal oldu dedi. Bakın siz bu olaya falan. Gerçekten böyle bir tweet attı. Tabii şimdi ülke yani Trinidad birbirine girmiş. En sonunda bakan çıktı açıklama yaptı. Yani dedi Nicki Minaj dedi bir tweet attı dedi. Bütün ülke dedi bu şey yapıyor. Ve biz dedi bunu araştırdık dedi. Uzaktan yakından dedi böyle bir olay olmamış. Alakası yok. Yani bunu nasıl söyler? Yani böyle bir tweet atarak bizi nasıl karıştırır gibi de ayrıca bir tepki gösterdi. Ama Nicki Minaj hani cahilliği mi konuşulsun? Bunun için bir ülkenin bakanının çıkıp cevap vermesi mi konuşulsun? Yani olay gerçekten çok acayip bir boyuta vardı. Ama Nicki Minaj tabii şeyinden de vazgeçmedi. Geri adım da atmadı. Nereye kadar gidecek bilmiyorum. O çok konuşuldu. Onun dışında biliyorsun bir Kanye West Drake kapışması vardı. Kanye West'ten hani çok sıkılmıştık Drake ama iyi diyorduk. Bu hafta sayılar ve listedeki durumlar ortaya çıktı. Her yerde ikiye katladı Drake Kanye West'i. Yani şöyle söyleyeyim pek aynı siklette değiller şu anda. Yani mesela birkaç tane sayı söyleyeyim 743 milyon on demand sadece bir hafta içerisinde albümün ulaştığı performans ve bu bir rekora yakın bir sayı rekor da kendisine ait bu arada bir önceki albümüne ait. Mesela Amerika listesi açıklandı ilk 10'da 9 şarkı Drake'den ilk 5'in hepsi Drake şarkısı. bütün albüm yaklaşık 1 milyar stream'e falan ulaştı. Fiziksel satışta 613 bine ulaştı. Kanye West'in 2 katı yani bunlar. Dolayısıyla ortada bir Drake Kanye West savaşı yok aslında. Drake kendi kendisiyle savaşıyor. Ve sayı dijital performans sayıları gerçekten yani sağdan soldan ortadan her rekoru kırdı bu hafta. Çok konuştuk Drake'in.
Sen ne diyordun onun için? Dijital bükücü mü diyordun?
Evet dijital rekor bükücü diyordum. Yani bu hafta say bitmedi ya. Her gün bir şey büktü. Ama gerçekten ben albümü de sevdim müzikal açıdan. Onu da söyleyeyim. Way Too Sexy diye bir şarkı var. Right Said Fred'den sample'lı. Bence sen de seversin. Bir üçüncüsü de bence sen de mutlaka görmüşsündür. Met Gala çok konuşuldu. Evet. Met Gala ve kıyafetler konuşuldu. Met Gala biliyorsun aslında bir yardım olayı. Yani işte Metropolitan Museum'un işte New York City'deki kostüm enstitüsü yararına bağış toplaması. Ama o bağışlar tabii öyle böyle bağışlar değil. İşte 10 binler, 30 binler, 40 binlerle giriyorsun. 100 binlerle falan çıkıyorsun. Tabii kıyafetler ekstra konuşuldu. Yani çok yorum yapacak yetkinlikte görmüyorum kendimi ama işte Rihanna A$AP Rocky beraber de A$AP Rocky'nin o kocaman battaniyesi mesela benim çok hoşuma gitti. Billie Eilish böyle prensesler gibiydi. Lil Nas X böyle çift kıyafetle geldi falan enteresan kıyafetler vardı bu da çok konuşuldu. Yani bu 3 konu biz bu 2 podcast arasında eğlence dünyasının neredeyse en çok konuşulan konuları oldular.
Ben Lewis Hamilton'ın kıyafetini çok şaşırdım. Gördün mü sen onu?
Hatırlamıyorum. Nasıldı? Yok, hiç hatırlamıyorum.
Valla şimdi onu nasıl tarif edeceğimi bilemedim ama böyle bir gömleği tülden bir gömlekti ve aşağı kadar uzuyordu. Yani neredeyse yere kadar uzuyordu. Bir takım elbisenin içerisindeydi. Yani Lewis
Hamilton... Entari.
Galiba öyle bir şey. Lewis Hamilton Met Gala yazınca görürsün bunu internette. Şimdi Burçin'cim, geçen haftanın... güzel popüler kültür olaylarından konuşuyorsak ben de geçtiğimiz haftanın bir önemli spor olayından bahsedeyim. Önce sorayım, tenisle ilgileniyor musun Burçin Bey?
Tabii ki canım. Yani yarı finallerden sonrası tamamen ilgi alanıma giriyor. Öncesini de vakit bulursam seyrederim. Yani tenis tabii ki canım.
Tamam, ilgileniyorsan uzun uzun anlatacağım.
İlgileniyorum.
Konuşabiliriz o zaman. Şimdi tenis sezonunun büyük turnuvalarının sonuncusu... Çok heyecan veren iki tane finalle geçen hafta sona erdi. Nasıldı bu finaller ve neden çok heyecanlıydılar? Hemen bahsedelim. Şimdi kadınlarda beklenmedik bir şeyler oldu yani. Bir beklenmedik bir şekilde finale iki tane gencecik, tenisi çok çok çok yakından takip edenlerin dışında adlarını kimsenin bilmediği iki oyuncu ulaştı. İkisi de teenager, ikisi de 2002 doğumlu, ikisi de Z kuşağından. Ve ikisi de yani şimdi bu Serena Williams'tan beri kortları domine eden böyle bir yıldız bir oyuncu yok kadın tenisinde. İkisi de iki yeni umut oldular. Şimdi çok başarılı kadın tenisçiler var. Yanlış anlaşılma olmasın lütfen. Naomi Osaka var, senin az önce ismini söylediğin. Barbora Krejcikova var. Pliskova var. Iga Świątek, ondan geçen sene bahsetmiştik. Ashleigh Barty var. Yani son dönemde böyle Grand Slam kazanan oyuncular var ama konu istikrar olunca Serena Williams'e yaklaşan olmadı. Belki kadınlarda rekabet daha sert mi, ya da oyuncuların seviyeleri birbirine daha mı yakın, bilemiyorum ama biri alıp götürmedi. Neyse, gelelim Amerika Açık Tenis Turnuvası'na. Dediğim gibi gencecik iki tane kadın final oynadılar. Kazananla başlayalım. İngiltere'den Emma Raducanu. Kimse bu genç kadının adını bile bilmiyordu Burçin. Yani bu yılki Wimbledon'a wild card'la, yani işte bu açılan ek kontenjanla katılmış. İlk turnuvası ve dördüncü tura kadar yükseldi Wimbledon'da. Çeyrek finale de çıkabilirdi belki ama son maçında nefes sorunu yaşadı, çekildi. Ek kontenjanla katılıyor, dördüncü tura çıkıyor. O zaman herkes ya ne oluyor acaba falan dedi herkes. Birkaç ay geçti, Amerika Açık turnuvasının elemelerine katıldı. Elemelerden geldi. İkinci büyük turnuvasında, yani Wimbledon'dan sonra Amerika Açık, ikinci büyük turnuvasında finale çıktı. Rekorları alt üst etti, ben hepsini saymayayım. Çok rekoru oldu. İlk kez katıldığı Amerika Açığı da kazandı. Ve rakibi de müthişti gerçekten. O da Kanadalı. Ancak ilginç bir tesadüf, her ikisi de Kanada'da doğmuşlar. Şimdi kazanana geri döneyim. Kazanan Emma Raducanu'nun anne Çinli, baba Roman. İkisi de finansçı. İş için Kanada'da yaşıyorlar. Emma orada doğuyor. Ailecik İngiltere'ye taşınıyorlar. İşte 5 yaşında tenise başlıyor. Çok iyi öğrenci. Sporda da çok başarılı. Emma ile final oynayan tenisçi ise Leyla Fernandez diye bir oyuncu. Onun da annesi ve babası farklı ülkelerden. İşte tüm aile Kanada vatandaşı ama baba Ekvator, anne Filipinler kökenli. Leyla'nın ilk veya ikinci Grand Slam turnuvası değil. 2020'de Avustralya Açık'la başlamış. Fransa ve Wimbledon'a da katılmış ama final oynadığı bu Amerika Açık, Emma'nın olduğu gibi onun da ilk Amerika Açık turnuvası. Yani ikisi de ilk kez katılıyorlar ve finale kadar çıkıyorlar. Hatta Leyla Fernandez çok önemli isimleri eledi. Naomi Osaka'yı eledi, Angelique Kerber'i eledi. Yani bayağı böyle bir acayip isimleri elince böyle ne oluyor ya sorusunu onun için de sordular. Finalde üst düzey oynadılar. En son 1999'da bir teenager finali olmuştu. Serena Williams, Martina Hingis oynamışlardı. 22 yıl sonra yine bir teenager finali oldu. Biri 19, biri 18 yaşında ve turnuva boyunca set bile kaybetmeyen Emma Raducanu kazandı. Takipçisiyiz kendisinin. Bakalım kariyeri nasıl devam edecek?
Bu arada ben de o zaman erkeklerle ilgili bir dip bilgi vereyim. Sportif bir bilgi değil bu. Medvedev kazandı. Ve yani Novak Djokovic hani efsanesi bitiyor bitmiyor falan, o hiç tartışmalara hiç girmeyeceğim ama tam kazandıktan sonra bir hareket yaptı. Böyle gitti kendini böyle sahaya attı, böyle sanki çırpınır evet. Gibi bir hareket yaptı ve çok merak ettiler bunu. O hareketi hani ne olduğunu açıklayayım, belki bilenler zaten vardır. PlayStation oynayanların hakim olduğu bir hareket bu. Zaten kendisi de daha sonra açıkladığında yani bunu ancak profesyoneller bilir tarzı bir açıklama yaptı. Gol attığında FIFA'da Özgür L2 ve left'e aynı anda bastığında gol attığın oyuncu yere kendini atıyor ve böyle hatta o hareketin adı şey dead fish. Böyle ölü balık gibi titremeye başlıyor. O bir gol sevinci aslında. Şimdi çok sık oynayanlar bunu kullanıyorlar tabii. Ve gerçekten insanlar da şaşırdı yani. Amerika açığı kazanmışsın, Novak Djokovic falan böyle pat diye kendini attı. Yani çok enteresan da o. Daha sonra FIFA camiasında, PlayStation camiasında falan çok konuşuldu. Hani sportif açıdan değil de o bu dip bilgiyi de paylaşmış olalım ya, dinleyicilerimize.
Erkek tenisinde farklı bir durum var Burçin. Tarihi bir yarışa biz tanık oluyoruz şu anda. Gerçekten nefesler tutuldu. Çünkü herkes kimin daha çok Grand Slam turnuvası kazanacağına odaklandı. Federer, Nadal, Djokovic hepsinin 20'şer unvanı var. Herkesin de bir favorisi var sanki. Sanki Djokovic'i bu yarışta önde görenler daha fazla. Bilmiyorum sen kimi tutuyorsun da. Ve bu yıl onun için Amerika açık çok ama çok önemliydi. İki sebepten dolayı. Bir tanesi işte Avustralya, Fransa, Wimbledon hepsini kazanmıştı ve sıra buna gelmişti. Takvim yıl Grand Slam'ine gidiyordu yani. Bir de ikincisi de onu geçen sene bu turnuvadan diskalifiye ettiler, hatırlarsın. Böyle bir maç sırasında böyle sinirli bir şekilde topu arka duvara yolladı ve gitti çizgi hakemini vurdu boğazından yanlışlıkla. Ve anında yolladılar adamı, yani anında diskalifiye edildi. Bu sebepler yüzünden bu sene kazanmak istiyordu ama senin söylediğin gibi bir Rus çıktı, dedi ki no, hayır vermiyorum, kupa benim dedi ve Djokovic'i yendi. Yani hepsi 6-4.
Evet, 6-4 6-4 değil mi bütün setler? Yani değişik bir oyuncu Medvedev'de. Yani daha önce de karşımıza çıkıyordu ama bilmiyorum, bir Djokovic, Federer, Nadal klasmanına ulaşır mı? O kadar profesyonel bir yorum yapamayacağım ama bu arada ben üçü arasında daha Nadalcıyım, onu söyleyeyim. Nadal, Federer, Djokovic benim şeyim bu, sıralamam bu, başarı sıralaması değil, tamamen duygusal.
Ya çok ilginç, son setin son puanlarında seyirciden inanılmaz destek geldi Djokovic'e. Böyle 20 küsür bin insan Novak'ı böyle oyunda tutmaya çalıştı. Medvedev'in dikkati dağıldı, çift hatalar yapmaya başladı. Djokovic aralardan birinde artık böyle hakim olamadı duygularına ve kendini bıraktı. Böyle bayağı şiddetli bir şekilde ağlamaya başladı. Böyle yüzünü havluyla kapattı. Bayağı koptu gitti. O andan sonra maç da koptu gitti zaten. Medvedev götürdü.
Orada galiba ama şeyin etkisi var. Djokovic biliyorsun en sevilen tenisçi değil. Hatta Amerika açıkta ve birçok yerde de ona antipatiyle bakanların da tribünlerde falan olduğu çok maç seyretmişizdir. Yani normalde ben şey gibi yorumluyorum, pek beklemediği bir şeydi. Yani seyircinin bu kadar yoğun bir şekilde Djokovic'i sahiplendiği örnek çok azdır. Genelde hep onun rakibi bir şekilde tutulur. O yüzden bilmiyorum, belki ona şaşırmıştır, öyle bir duygusal gelgit yaşamıştır. Ya da kaybedeceğini belki anladı, onun getirdiği bir şey. Hepsi olabilir çünkü çok üst düzey spor yapıyorlar. Belki bir röportajında da bu sorulara cevap verir. Enteresan bir durumdu
gerçekten. Tribünden gelen destekten bahsettik. Bu arada tribünler tıklım tıklım doluydu ve ara ara kameralar ünlüleri gösteriyordu, ekrana getiriyordu. Benim gördüklerimi sayayım. Spike Lee, Maria Sharapova, Brad Pitt, Bradley Cooper, Rami Malek, Ben Stiller. Sonra bazılarını Met Gala'da da gördük. Yani önce US Open, ardından Met Gala Burçin.
Güzel. Güzel seri.
Hayat güzel.
Güzel seri. Bunları ya ben bunları seyrederken seninle aslında konuşmanın başında da biraz konuşmuştuk. Bunlar tabii hani bir eğlence dünya, hepsi eğlence dünyasının bir parçası belki de. Ben böyle bu gençlerle ilgili Z kuşağı, sen dedin ya iki tenisçi, iki kadın tenisçi, ikisi de Z kuşağı. Herkes Z kuşağı hakkında konuşuyor, artık onlar da biraz geride kalacak, alfalar, detalar falan, betalar başlayacak ama şimdi ben bu araştırmalara bakarken ne zaman görsem biraz odaklanıyorum, biraz bakıyorum. Ama bu hafta içerisinde hatta program için biraz çalışırken böyle çok duygusal gelgitler yaşadım. Yani bir taraftan tabii ki çok ilgi gösteriyorum, onları anlamak için bu veriler önemli. Öyle ezberle konuşmak olmuyor. İşte Z kuşağı söyle, Z kuşağı işte bilgisayarı başından kalkmaz falan. Boş iş bunlar. Verilerle, sonuçlarla bakmak lazım. Ama zaman geçtikçe bu kuşağın içindeki kırılımlar o kadar artıyor ki. Yani Türkiye'de de dünyada da her Z kuşağı aynı şeyi yaşamıyor. Aynı ekonomik durumda değil, aynı sosyolojik durumda değil. Ha eskiden de böyle değil miydi? Evet böyleydi ama bu kadar değildi. O yüzden mesela bir araştırmaya bakıyorum, vay diyorum, sonra bir başka araştırmayı okuyorum. Durumun ne kadar ciddi olduğunu görüyorum. Aslında bu duygu gitgellerini yaşadığım seriyi biraz paylaşmak isterim izninle. Yani bir seri olarak birbirinden bağımsız bazı datalar paylaşacağım. Belki bunları benim gibi ya da benden farklı yorumlayacak dinleyicilerimiz de olacaktır. Bir kere ilk önce hafta başında şu araştırma çok ilgimi çekti. Z kuşağı en çok plak alan kuşak bu son bir yıldır. Bir önceki Y kuşağına ve bize göre daha fazla plak alıyor. Bu da bir ezber bozumu. Nedir o? İşte Z kuşağı dijitaldedir. Satın alma dürtüsü, hele de fiziksel bir şeyi satın alma dürtüsü azdır. Daha çok alışveriş yapar, kıyafet miyafet değil. Plak alıyorlar, ciddi ölçüde plak alıyorlar ve bunu diğer kuşaklardan daha fazla yapıyorlar. Şimdi bu tabii Z kuşağının ne kadar müthiş bir müzikal yolculuğa çıktığını gösterirken hemen bir gün sonra bir başka araştırma, aslında hepimizin dikkat etmesi gereken bir veriyle karşıma geldi. Instagram'a yönelik bir iç araştırma aslında bu. Çok da ciddi sonuçları var. Genç kullanıcıların zihin sağlığı üzerinde endişe arttırıcı şekilde etkileri keşfedilmiş. Şimdi buraya kadar hepimiz biliyoruz. Evet, endişeli miyiz? Endişeliyiz. Ama biraz daha şey yapıyor, özele giriyor bu araştırma. Instagram'ın en çok kız çocuklarını ve genç kadınları etkilediği vücut imajı kaygısı yaratarak neredeyse 3 kadından birinin zihinsel durumunu daha da kötüleştirdiğini ortaya çıkarmış bu araştırma. Biz bunu aşağı yukarı aslında bu tip şeyleri hissediyorduk da, konuşuyorduk da.
Biraz açabilir misin? Ben bunu tam anlayamadım. Yani neden kaygılanıyorlar?
Vücut imajı derken şimdi Instagram'da gördüğün herkes çok güzel. Instagram'da gördüğün herkes çok zayıf, herkes çok genç, herkes çok eğleniyor, çok güzel vücutlar, çok güzel saçlar. Halbuki onların arkasında işte kiminin bir sürü filtre var, kiminin başka efektler, şunlar bunlar var ve eğer daha işte psikolojik gelişimini tam tamamlamamış biri, bu bir genç kadın olabilir veya erkek de olabilir ama kadınlar için bu güzellik algısı biraz daha önemli belki. Onları görüp hiçbir zaman öyle olamayacağını düşünerek, hiçbir zaman o seviyeye ulaşamayacağını düşünerek, bir kere temelden kendisinde çirkin olduğunu düşünerek bir zihinsel kötü bir durum yaşıyor. Bir mental sıkıntı yaşıyor. Ve bu aslında daha önce de konuşulan bir şeydi ama ilk defa bir araştırma sonucuyla karşımıza geldi. Hatta şöyle şeyler var, yani bu filtre kullanımının işte bir takım şeylere kriterler oturması, belli yaştan küçüklerin filtre kullanmaması gibi şeyler konuşuluyor hep. Dolayısıyla bu mental, sosyal medya ve özellikle Instagram'ın mental duruma etkisi bu araştırmayla ortaya çıktı. Bence bu çok önemsenmesi gereken bir durum. Şimdi buna bakarken mesela işte mental durum vesaire, bir başka şeyle, araştırmayla karşılaştım. 1982'den bu yana Özgür, üniversite öğrencileri arasında, bu yurt dışı kaynaklı bir araştırma, psikedelik madde kullanım oranı ilk defa en üst düzeyde. Yani en son 82'de bu kadar üst düzeymiş. Şu anda tekrar üst düzeyde. Aslında biraz önce bahsettiğimiz mental sıkıntıdan çok bağımsız bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu psikedelik maddelerin kullanımı daha çok yani mental düşüncelerle, kararlarla alakalı. Çok ayrıntıya girmeyelim ama bu sadece Amerika'da değil, bu kullanımdaki artış uluslararası bir trendmiş. Ve bu bahsettiğimiz kişiler de aynı işte bu Z kuşağı ve biraz daha yaşı yüksek olanlar.
Ve hepsi birbiriyle alakalı herhalde. Yani biri birbirini tetikliyor.
İşte ben o yorumu yani ben kendimce öyle bir yorum yapıyorum. Çünkü işte bir zihinsel problem var, mental sıkıntılar var. Bu mental sıkıntıyı aşmak için bir maddeden faydalanmak var. Onların da daha çok psikedelik maddeler olması var. Bir taraftan sorunlar sadece sosyal medya mı? Değil. Bir gün sonra bir başka araştırma karşıma geldi. İngiltere'de ama bence Türkiye'de de bunun etkileri var. Son dönemde belki biliyorsundur, kira artışlarından çok bahsediliyor. Korkunç bir şekilde artış var. Yani Türkiye'de hiçbir şey bu kadar yükselmiyor kira kadar. Bunun nasıl önüne alınacak bilmiyorum ama bu çok ciddi sıkıntı. Ve İngiltere'de 16-24, bak yaş aralığı bu, 16-24 arasındaki insanların, gençlerin geçtiğimiz seneden bu yana ev sahipleri ve emlakçılar tarafından yasa dışı ve genellikle bir eyleme maruz kaldığını gösteriyor. Bu daha önceki senelere göre iki kat artmış. Yani ırkları, cinsiyetleri, işte engelli olmaları, cinsel yönelimi nedeniyle zaten bu durumlara maruz kalırken şimdi bir de bu evleri işte boşaltmaları konusunda tehdit edildiklerini ve taciz edildiklerini söyleyenlerin sayısı iki katına artmış. Şimdi bu İngiltere'de, Türkiye'de böyle değil mi? Türkiye'de çok genç insan var kiralık evde oturan ve bu kiralar o kadar arttı ki içine oturamayacağın yerlere çok acayip paralar istiyorlar. Veya eski kiracıysan seni çıkarmak için emlakçısı, ev sahibi çok acayip yollar deniyorlar. Ve bence bir araştırma yapılsa Türkiye'de de bu tip sıkıntılı tehdit, taciz şeyleriyle kesinlikle karşılaşacağımıza eminim. Bu araştırmalar dediğim gibi hep böyle bir arka arkaya geliyor. Şimdi tabii Türkiye'deki durum ne, işte mental durum, Instagram kullanımı falan derken biraz Türkiye dataları karşıma gelmeye başladı. Bir kere orada daha ABC'de takılıyoruz. Türkiye'de erişimi engellenen internet sitesi 467 bin ve 20'ye aşkın kurum internet sitesi kapatabiliyorlar. Ve bu gençlerin en çok ziyaret ettiği sitelerin birçoğu da sürekli kapanıyor. Yani Türkiye internet özgürlüğü konusunda 63 ülke arasında 46. İnternet genç bir insan için işte ekmek su gibi bir şey. Yani hani bırak Instagram'dan etkilenmeyi, daha internette özgür şekilde ulaşma sorunu var. Derken tam bunu işte düşünürken, tartarken ya internet, sosyal medya, bunu geç, aslında açlık sorunu var Türkiye'de gençlerin. Yine işsizlik rakamı açıklandı. Her 10 gençten üniversite mezunu, her 10 gençten 4'ü işsiz bu ülkede. Ya yani ben şimdi tekrar bak başa dönüyorum. Plak alma, Instagram'dan etkilenme, işte kiralık evde sıkıntıya uğrama falan derken aslında 4-10 gençten 4'ü de işsiz bu ülkede. Bak bu haberlerin hepsi benim önüme bir hafta içerisinde böyle tık tık tık tık tık tık tık tık gelen şeyler ve bunları beraber verince galiba anlamlı oluyor. Hadi bu kadar olumsuz şeyden bahsettim. Bir tane de iyi bir şeyle kapatayım. 2021'in ilk 8 ayında da çoğunluğu gençlerin oluşturduğu startuplara Türkiye'de rekor bir yatırım gelmiş. 3.2 milyar dolar. Hiçbir dönem, hiçbir 8 ay bu kadar yatırım gelmemiş. Evet, bunlar da oluyor ama diğer negatif verileri hiçbir şekilde unutmamamız, gözümüzün önünden de ayırmamamız lazım diye düşünüyorum. Çok konuştum, teşekkür ederim.
Hayır, çok güzel başladın. Plaklarla başladın. Plak alımından söz ettin. Ondan sonra biraz depresyona soktun bizi. Gerçekten olumsuz şeylerden söz ettin. Neyse, iyi bitti. Startuplardan söz ettin. Startuplar özellikle oyun sektörü değil mi? Böyle hani
önde olan o. Bir de tabii alışveriş falan üzerine şeyler. Ama tabii oyun sektörü çok acayip ilerliyor. Ve çoğu da gençler tabii burada çalışanlar. Ama bütün bu hepsine bir arada bakmak lazım. Şöyle yapalım o zaman, bizi biraz depresyona soktun dedin. İşin radyocu, böyle radyo gibi olan kısmına geçelim. Bir de buna bak için var mı elinde bir şey? Ben güzel bir jingle gireyim, havayı değiştireyim hemen.
Var var, bir de buna bak.
Var mı?
Güzel bir şey var.
O zaman hemen jingle geliyor. Bir de buna bak bak bak bak bak bak.
Şimdi ben bu hafta... Güzeldi bu hafta. Ben bu hafta bir de buna bak bölümümüze bir albüm önerisiyle katılmayı planlıyorum. Uygun mudur Burçin Bey?
İstediğin gibi tabii ki. Nedir
şimdi
o?
Albüm diyorum ama içim biraz buruk bu konuda. Neden buruk onu da hemen anlatayım. Epey uzun süredir ben fiziksel bir albüm almadım. Yani müzik albümlerini hep dijital olarak kullandım, kullanıyorum. Bu durumda da şöyle bir hissiyatım oluşuyor. Bilmiyorum anlatabilecek miyim bunu. Şimdi özellikle şimdi önereceğim bir albüm soundtrack bir albüm. Ve yani şöyle bir hissiyat oluyor. Ben albüm dinlemiyorum da Spotify'da veya işte Apple Music'te bir çalma listesi dinliyorum gibi hissediyorum. Soundtrack'lerde işte tek bir sanatçı olmuyor, bir grup olmuyor. Böyle 15 civarında farklı farklı sanatçı olabiliyor. Bu albümü de ben sanki CD'den değil de Spotify'dan dinleyince dediğim gibi birinin hazırladığı bir çalma listesi hissiyatı veriyor bana. Bilmiyorum anlatabildim mi derdimi?
Gayet iyi anlıyorum. Gayet iyi. Hatta işte birileri tarafından da tercih edilen bu aslında. Öyle bir garip ikilemde yaşıyoruz.
Evet, neyse. Evet, bir de buna bak dediğim albüm bir filmde kullanılan parçaların sadece bir kısmından oluşuyor. Hepsini koymamışlar albüme nedense. Filmin adı Cruella. bilmiyorum duymuş muydun?
Bu duydum,
meşhur,
duydum,
evet. Meşhur bir karakterin başlangıç hikayesi. Cruella de Vil karakteri. Detay azıcık vereyim. Dünyaca ünlü bir çocuk romanı 101 Dalmaçyalı. 1956'da yazılmış. İngiliz yazar Dodie Smith tarafından yazılmış. Disney alıyor bunu. 1961'de çizgi filmini yapıyor. Roman ve karakterler daha da tanınıyor. 90'ların sonunda ve 2000 yılında da iki tane film çekiyor. 101 ve 102 Dalmaçyalı isimleriyle. Hatta filmde belki hatırlarsın. Cruella de Vil karakterinde Glenn Close oynamıştı. Cruella böyle Dalmaçyalı köpekleri kaçırıp işte kendine kürk yapmak isteyen şarkıcı Sia gibi böyle saçlarının yarısı siyah yarısı beyaz bir moda tasarımcısı. Aslında çok tarz bir kadın ama kötü bir kadın. Disney'in bu yeni filminde Cruella'nın çocukluğuna gidiyoruz. Yani başlangıç hikayesine. Öncelikle şöyle söyleyeyim, filmi çok iyi yazmışlar. Onu anlatmak lazım. Hikaye ve karakterler çok iyi. Yönetmenlik, kurgu, sanat yönetmenliği, kostüm hepsi çok iyi. Yani işin kalitesi çok yüksek. Emma Stone ve Emma Thompson'ın oyunculukları da çok güzel. Ne çok Emma adı geçti bu kayıtta bu arada. Emma Raducanu'dan başladık, Stone ve Thompson dedik. Şimdi ben başlangıç hikayelerini çok severim Burçin. Özellikle de kötü karakterlerde. Şimdi Joker olsun, Darth Vader olsun, bunların hikayelerinin böyle ilk kısımları değişiktir. Belki bir başka bölümde konuşuruz bunları. Cruella'yı da merak ediyordum ve film beni memnun etti. Ama bu memnuniyette film için kullanılan şarkıların da büyük katkısı vardı. Hikaye 1970'lerin Londra'sında geçiyor. Ve o dönemin öncesinin sonrasının parçalarını duyuyoruz filmde farklı farklı türlerden. İşte punk rock öne çıkıyor ama caz var, rock var, pop parçaları da var. Ama albüme hepsini koymamışlar maalesef. Albümde olanlardan örnek vereyim. The Doors'tan 5 to 1 da var. İşte Blondie'den One Way or Another da var. Queen'den Stone Cold Crazy'den tut. İşte Nina Simone'dan Feeling Good'a kadar. Ben galiba istek parçamı da buradan yapacağım. Bu filmde kullanılan, albümde kullanılan... Evet, öyle yapacağım galiba. Şu anda öyle bir hissiyat geldi. Üşenmeden kendime zaten 2 saatlik bir Spotify listesi de hazırladım. Filmde kullanılan tüm parçaları koydum. Bir de kullanılmayan parçaları da koydum. Unutmadan da söyleyelim. Tüm şarkılar eski ama bir tane de yeni parça var. O da çok sevdiğim Florence and the Machine'den Call Me Cruella diye bir parça. Kapanışta geçiyor. Evet, Cruella soundtrack albümü için bir de buna bakıyorum.
Bir de buna bak. Güzel, bakayım ben filmden. Emma Stone'u çok yakından takip ederim. Filmden haberim vardı ama soundtrack'e hiç eğilmemiştim. Bak iyi oldu, bir dinleyeyim ve enteresan isimler olduğunu anladım. O zaman hemen hiç şey yapmadan, zinciri bozmadan hangi şarkıyı isteyeceksin Özgür bizden bugün?
İstek parçama geçebiliyor muyum?
Lütfen, lütfen.
Peki, istek parçamı da Cruella filminde kullanılan parçalar arasından seçiyorum. Maalesef albümde yer almıyor Burçin. Bu yüzden de işte ben kendime çalma listesi hazırlamıştım, onu söylemiştim. Burçin'cim, sen geçen hafta Imagine'la 1971'e kadar geri gittin. 50 yıllık bir parça istedin. Görüyorum ve arttırıyorum. Seçtiğim parça 1967 yılından.
Of.
Evet, haftaya 90'lar çalarız, sonra klasik rutinimize geri döneriz. Böyle bir 2 haftalık bir şey yapmış olalım, farklılık yapmış olalım. The Rolling Stones'un yüzlerce şarkısı arasında belki de en farklılarından biri diyebiliriz bu seçtiğim parça için. Böyle psychedelic rock, psychedelic pop olarak sınıflandırılabilir bu parça. Hatta bazıları bu parçayı böyle Beatles'ın sounduna daha yakın bulurlar. Bazıları da der ki Mick Jagger ve Keith Richards bu parçadan sonra müzikal olarak farklı bir yöne gittiler derler. Dile kolay, 54 yıl önce yazılmış. Hatta grubu kuran ve ilk lideri sayılan Brian Jones da var parçada. Eski üye Bill Wyman da var parçada. Zaman zaman konserlerinde de çaldıklarını biliyorum. Charlie Watts'ı da bir kez daha anmış oluyoruz ve The Rolling Stones'dan She's a Rainbow çalalım Burçin.
Aa, enteresan. O zaman bir dakika, ben de çok kısa bir bilgiyi buraya hemen iliştireyim. Rolling Stones Charlie Watts'a saygısını göstermek için bundan sonra o meşhur dil logoları vardır ya.
Evet.
Onu siyah olarak kullanma kararı verdi. O kırmızıdır biliyorsun ağırlıklı. Onu siyah olarak kullanacaklar. Bundan sonra Rolling Stones'un logosunu siyah olarak göreceğiz. Bunu da bir dipnot olarak belirtip hemen şarkını hazırlıyorum Özgür. Güzel seçim.
The Rolling Stones, She's a Rainbow. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.